Oysa adımız da uyumlu için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün gerçekten çok lezzetli bir program olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Öyle özel, öyle güzel konuklarımız var ki. Efendim lezzetli dediğime göre biraz yemekten bahsettiğimi anlamış olacaksınız. Bugün bayağı mutfak üzerine, yemek üzerine harika bir sohbet gerçekleştireceğiz saat 16'ya dek. Değerli hocamız, mutfak aşığı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu'yla Türk mutfağının vazgeçilmez tencere yemeklerini konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında keçi sütüyle ve ürünleriyle, üretimiyle, faydalarıyla ilgili çok özel bilgileri Avrupa Birliği ve devlet destekli olarak keçi yetiştiriciliği ve keçi sütünden ürünler yapan bir firmanın yetkilisi Yılmaz Aslan Beyefendi ile görüşerek sizlere ulaştıracağız. Ve sonrasında da dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluatay'la Sihirli Sözcükler bölümümüzde mutfakça konuşacağız. Nasıl mı? Programımızı dinlerseniz hep birlikte öğreneceğiz. Güzel bir müzikle başlayalım. Hayatın Sesleri sizler için başlıyor.
Sana da dokunur ayrılık. Söylemesi bile zor biliyorum ama aşkta alışkanlık. Aklının kalbine zıt duruşu, gecenin de canına yakışı. Hepsinin tek bir anlamı var, o da yalnızlık. Söylemesi bile zor biliyorum. ama aşk da alışkanlık. Aklının kalbine zıt duruşu, gecenin de canına yakışı. Hepsinin tek bir anlamı var, o da yalnızlık. Gel vakit varken tekrar deneyelim.
Hayatın seslerindesiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hepinizi de bekliyoruz canlı yayınımıza. Dedik ya bugün çok lezzetli bir program olacak diye. İşte o lezzeti. Hadi hemen başlatalım değerli hocamız. Profesör Doktor Ömer Uluoğlu stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Hocam dedi ki bana hangi soruyla başlasak acaba dedim. Size şöyle anlatayım değerli hocam. Sizinle tanışmadan önce dedim ki hocamız aslında tıp doktoru. Biz hani tıp üzerine konuşmayacak mıyız hocamla? Değerli hocamız kendini mutfak aşığı olarak nitelendirir ve hep de programlarımızda mutfak aşığı olarak adlandırırız. Hocam bu mutfak aşıklığı nereden geliyor? Böyle başlayalım mı? Ne dersiniz?
Hemen başlayalım. Bu 54 yıldan beri geliyor. Yani benim hayatımdaki en uzun süren süreç mutfakla olan ilişkim. 14 yaşındayken ben yemek yapmaya başladım. Ve bu kadar süre terk etmediğime göre de gerçekten bu bir aşk olması
gerekir diye düşündünüz.
Yemek yaparken çok keyif alıyorum. Yemekle ilgili şeyleri öğrenirken çok keyif alıyorum. Pazarda alışveriş yaparken, sebzeyi, meyveyi, eti seçerken çok keyif alıyorum. Bunları yapan insanlarla paylaşmaktan, yemekten keyif alan insanlar için yemek yapmaktan ayrıca çok zevk alıyorum.
Harika anlattınız hocam.
Bu çok güzel bir şey. Çünkü mutfağın özünde paylaşmak var. Hiç kimse tek başına kendi için yemek yapmaz. Yemek yapmak bir insanın içinden gelen bir paylaşma duygusuyla desteklenir, beslenir.
O yüzden bu kadar misafir ağırlamayı seviyoruz.
Evet ve içinde sevgi olmayan insanlar iyi yemek yapamazlar. Yani sevgi çok önemlidir. Yemek yapmak için insanın içinde sevgi olması lazım. Ve bizim tasavvufi düşünce biçimlerimizin bir kısmında da o tasavvuf erbapları yetiştirilirken onların yetiştirilmelerinde mutfak çok yer tutar. Mesela Mevlevilerde mutfak çok önemlidir. Onların günlük yaşamlarında da önemlidir. Özel günlerdeki kutlamalarında da önemlidir. Mesela bir aşurede olduğu gibi. Günlerce süren, kolektif olarak yapılan, kolektif olarak tüketilen ve bundan keyif duyulan, iletişim sağlayan, toplumun katmanlarının birbirini tanımasını, birbirini sevmesini sağlayan, sosyal paylaşımı sağlayan, şimdi insanlarımız giderek sanal bir dünyada kendisiyle yapayalnız ve sadece bir ekran ya da bir mikrofon aracılığıyla diğerleriyle konuşur hale geldi. Halbuki mutfakta böyle bir sanal bir olay olmaz. Mutfak hayatın içidir. Mutfak uygarlığın başlangıcıyla da ilgilidir. Çünkü uygarlıktaki en büyük adım ateşin yemek pişirmek için kullanılmasıyla olmuş. Ortalama 23 olan insan yaşamı birden 35'e çıkmış. İnsanoğlunun tarihine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Parazitel ve mikrobik hastalıkların pişirmeyle ortadan kalkması insan ömründe inanılmaz bir büyüme. Dolayısıyla bu büyüme uygarlığı yaratan nedenlerden biri ama aynı neden mutfağı da yaratan neden. Dolayısıyla uygarlık tarihiyle mutfağın tarihi birbirine çok paralel. İç içe. Dolayısıyla insanın bunu sevmemesi, buna ilgi duymaması mümkün değil. Bundan dolayı ben mutfağa aşığım ve hala da devam ediyorum. Allah ömür ve sağlık verirse yaşadığım sürece de devam edeceğim inşallah.
Hocam hani birlik ve beraberlikten bahsettiniz ya, benim aklıma şu eskiden daha büyük olan mutfakların gitgide daralması küçüldüğü ve küçülmesi sonucu sanki o dediğiniz yaşantıyı çok fazla uygulayamaz hale gelmemiz geldi. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
Bu çok doğru bir tespit ve başka bir şey daha var. Ailede bir bireyin evde kalmaması, ailedeki bütün erişkinlerin çalışıyor olması da bizim mutfak alışkanlıklarımızda ciddi etkiler yaptı. Yani eskiden anne ya da bir büyük anne, evde hep kalan, küçük çocuklarla ilgilenen ama bir yandan yemek işini organize eden, yaratan, akşam sofrayı düzenli kuran ve insanlar yorgun olarak geldiklerinde birlikte ailenin o günü yaşanmış olaylarını birbirleriyle paylaşabildiği bir ortamı yaratırdı. Şimdi çekirdek aileyiz. Anne baba çalışıyor. Çocuk
zaten okulda hiç de uğrayamıyor.
Ya da kreşte. Geliyor. Kimisi bir saatte geliyor, öbürkü ondan iki saat sonra geliyor. Gelen çok aç oluyor. Yana henüz acıkmamış oluyor. Belli bir saatte sofraya oturma geleneğimiz de ortadan kalktı. Sabah da hemen hemen aynı şey oluyor. Servisler nedeniyle çocuklar erken saatlerde okullardan alınıyor. Anneler, babalar kahvaltı sofrasında çocuğun ne yediğini bilmiyor, görmüyor. Çünkü çocuklarımızın bir kısmı bunları okullarda yiyor.
Evet.
Bütün bunlar bizim mutfak geleneklerimize, mutfaktan kaynaklanan sosyal örgümüze zarar veriyor dediğiniz gibi.
Evet, o birlikteliği sağlayan aslında bence en önemli unsurlardan biri sanıyorum bugün işleyeceğimiz konu. Tencere yemekleri, evet. Harika bir masa ortamıdır, evet. Harika
şimdi,
bir birlikteliği.
Daha evvelki konuşmalarda da bunu söylemiştik. Bir fast food kelimesi var, hızlı yemek. Dünyadaki en fast food tencere
yemeğidir. Yani en hızlı yemek tencere yemeğidir.
Yapan için değil, yiyen için. Şimdi gidiyorsunuz hamburgerciye, hamburgerinizin pişmesi için 8 dakika bekliyorsunuz. Dönercide 15 dakika bekliyorsunuz İskender yemeğe gittiyseniz eğer. Ama bir tencere yemeği satan bir esnaf lokantasına gittiğiniz zaman sipariş verdikten 2 dakika sonra yemeğiniz önünde. Bundan daha fast bir yemek olabilir mi? Bundan
daha çabuk. O kadar güzel açıkladınız ki hocam.
Dolayısıyla fast food esasında bugünkü anlamıyla İnsanların yemeğe çok fazla vakit ayıramadığı şey için tencere yemekleri bugün mevcut olanların da alternatifi. Bundan daha fast bir food olamaz yani. En fast food bu, en hızlı yemek tarzımız bu. Tencere yemekleri Türk mutfağının temel özelliklerinden bir tanesi. Çünkü biz millet olarak ekmeksiz yemek yemeyiz. Hani benim bir arkadaşım dediği gibi ben ekmek içi ekmek bile yerim demişti bir gün.
Çok haklı.
Yani evet ve ekmeği bize yediren de zaten o sulu lezzeti damaklarınızda kalan tencere yemekleridir. O kadar önemlidir ki o yemeklerin suyunun lezzeti. Bir lokantaya gittiğiniz zaman ahçı ile tanışıyorsanız, ahçı o gün yaptığı yemeklerden hangisini en çok beğendiyse kendisi yaptığı yemeklerden, sizin çorbanıza ondan yarım kepçe koyar. Sizin çorbanız diğer bütün servisteki çorbalardan daha lezzetli olur.
Lezzetin kaynağı?
Lezzetin kaynağı o etin ya da tencere yemeğinin suyudur. O gün dolması çok güzeldi. Dolmanın suyundan yarım et kepçe ekleyiverir sizin çorbanıza.
Hafif noktaları.
Profesyoneller bunu iyi bilirler. Şimdi tencere yemekleri bizde batıdaki karşılığı çorba. Batı bizim tencere yemeği dediğimiz şeye genelde çorba, sup der. Sulu pişmiş yemektir. Ve batılı bizdeki gibi ekmeği onun içine katık ederek yemez. O çorbayı kaşıkla suyunu içerek içindeki malzemeyi birlikte yer. Ama biz bunu o kadar geliştirmişiz ki yahni ile plaki arasında fark vardır. Oturtmayla musakka arasında fark vardır. Koyduğunuz sebzenin çiğ ya da pişmiş olmasına göre. Eğer sebzenizi önceden kızartarak bir sosun içine koyuyorsanız bu oturtmadır. Çünkü onu karıştırarak sebzeyle sosu ya da kıymayı birbiriyle bağdaştıramazsınız. Haşlanmış ya da kızarmış olan sebzeniz parçalanır. Onun için tencere sallanarak o sebzeler o sosun oturtulur. İçine oturtulur.
Kelime oradan
musakka geliyor. Ise çiğden koyduğunuzdur. Aynı şey pilaki ile yahnide de geçerlidir. Yahnide pişirdiğiniz etin yanında eşlik eden sebzeniz neyse sebzeniz ya da sebzeleriniz etle birlikte pişer. Ama pilakide sebzenize güvenmiyorsanız, sebzeniz görünüş olarak ya da kıvam olarak sizin istediğiniz gibi olmuyorsa onu evvela bir sos haline getirirsiniz. Sonra bunu filtre edersiniz, süzersiniz. Eskiden tülbentten, tel süzgeçten süzerdik. Bunu yapacağınız et yemeğinin ya da diğer bir yemeğin üstüne ekleyerek kısa bir sürede hazırlarsınız. Bunun bir avantajı da şudur. Bir misafiriniz geldiği zaman yahniyi ne zaman pişireceksiniz? Çünkü piştiği zaman yahninin 10-15 dakika içinde sofraya gelmesi lazım. Ama pilaki size ana malzemeleri hazırlarsınız. Sadece o ikisini katıp 10 dakika ısıttığınız zaman 2 taşım. Bir taşım 4-5 dakikadır. 2 taşım 10 dakikadır. Isıttığınız zaman onun suyunun lezzetiyle malzemenin lezzeti birbiriyle bağdaşır. Yemeğiniz ortaya çıkar.
Muhteşem. Hocam barbunya pilaki dediğimizde...
Barbunya pilaki, palamut pilaki, her şeyin pilakisi yapılabilir. Bu elinizdeki malzemenin özelliğini tanımaya bağlı. Mesela demin söyledim, bir malzemeniz var, bir bitkiyi pişireceksiniz. Ama bitkinizin görünüşü hoş değil. Göz zevkinize hitap etmiyor. Onu o zaman yahni şeklinde değil, pilaki şeklinde pişirirsiniz.
Sonradan karıştırma usulüyle. Tabii.
Yani onun lezzetini ve özünü malzemeye katarsınız. Ama bunların hepsi bizim tencere yemeklerimizdir. Ve tabii tencere yemeği deyince tencerenin ne olduğunu söylemek lazım.
Evet.
Bir şey daha söyleyeceğim. Türk mutfağıyla ilgili. Türk mutfağında bundan 150 yıla kadar evveline kadar çatal yoktu. Bıçak da sofraya gelmezdi. Sofraya bıçağın gelmesi yemeği pişiren kişiye hakaret etmek demekti. Yani yaptığın et
kesilmiyor.
Kesilmiyor. Anlamı gelir.
Pişmemiş demek.
Evet.
Anladım.
Dolayısıyla sofraya gelen tek yeme aracı kaşıktı. Kaşık kelimesi bile Türkçe için çok özel. Kaşık, kaşk'dan geliyor. Hı hı. Kaşk yenen şey. Kaşk 1200 yıl evvel bulunmuş en az bir yemek. Bugün ona biz artık keşkek diyoruz. Kaşık.
Çok da lezzetlidir hocam. Evet. Çok severim.
Keşkek yemek için kullandığımız şey ve geleneksel Abdülaziz dönemine kadar sofraya iki kaşık gelirdi. Bir yassı kaşık, bir şey kaşığı. Çukur kaşık. Çukur kaşık hoşab. Yani şimdi hoşaf dediğimiz tatlandırılmış
su.
Kokulu, meyveli bir su. Yassı kaşıkla pilav yemek için. Çünkü Türk mutfağının ana yemeği
pilav mıdır?
Pilav ve türevledir. Bütün sarma ve dolmalar pilav türevidir.
İçine ve, pirinç koyuyoruz. Tabii, doğru söylüyorsunuz tabii, hocam. Bulgur da koyuyoruz.
Tabii. Ve pilavın tarifi esasında şudur. Pilav koyun etinin yağıyla ya da koyun sütünün yağıyla pişen pirinçtir. Onun için Afganlarda da pilav vardır, İran'da da vardır, Türklerde de vardır. Ama Çin'de pilav yoktur, koyun yoktur çünkü.
Öyle mi? O yüzden.
Çin toplumları, Güneydoğu Asya kültürleri pirinci haşlarlar ve bizim ekmeği yediğimiz gibi ana nişasta kaynağı olarak lapa olarak.
Haşlama yani. Olarak yani.
Ya da ondan noodle dediğimiz erişte yaparlar. Onu haşlayarak yerler. Şimdi tencere yemeklerinde tencereden bahsedelim dedik. Geleneksel tencere. Bugün sağlık nedeniyle alüminyum tencereleri önermiyoruz hiçbir zaman. Ama çelik tencereler, içi doğru sırlanmış olmak kaydıyla güveç dediğimiz eskiden ve pişirilmiş topraktan yapılan tencereler, döküm tencereler. Bunların hepsi tencere yeminde kullanılır. Ama bunların pişirme dinamikleri farklı.
Süreleri de farklı.
Süreleri de farklıdır. Mesela döküm olanların özelliği içine koyduğunuz sebze dağılmadan ne kadar uzun süre pişerse pişsin. Normal tencereye koyduğunuz bir etli sebze yemeğinde et pişmezse et pişene kadar sebze dağılır, erir. Ama güveçte yaparsanız ısıyı her yerden verdiği için, kaynama olayı olmadığı için tencerenin içinde sebzeler dağılmaz. Onun için güveci çiğden yapabilirsiniz. Güvece koyduğunuz eti önceden pişirmenize gerek yok. En yumuşak bir sebze, en çok kolay pişen patlıcandır. Yeşil biberdir. Dakikalar içinde pişer. Onu ta güvecin başında 2 saat önce güvecinize koyun. Aldığınızda patlıcanlarınız doğradığınız gibi güvecin içinde duruyordur. Yani yapacak olan kadınlarımız, ev kadınlarımız ya da mutfak, benim gibi erkek mutfak sevgisi olan insanlar, yemek yapanlar temel teknikleri bilirlerse görmüş olarak da çok güzel. Dağılmadığı için lezzetini, içindeki yemek ögelerinin lezzetini ayrı ayrı tadabileceğiniz yemek yerken. Mesela kimi insan bir güveci yerken 3-4 çeşit malzemenin hepsinden birer tane ağzına atmak ister. Ama bazı insanlar öyle değildir. Bir etten yer, bir sebzeden yer, bir suyundan yer. Dolayısıyla güveç size bunu da verir. O da bir tencere yemeği şeklinde.
Hocam ben siz anlattıkça hani ağzınızdan dökülen her kelimeyi böyle büyük bir iştahla dinliyorum ve keşke şu an önümüzde öyle bir tencere yemeği olsa da yesek diye hayal ediyorum. Ağzınızdan bal damlıyor. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam.
İnşallah devamında. İnşallah. Ayrıntıya bayağı gireceğim. Tencere yemekleriyle
ilgili. İyice ağzımızı sulandıracaksınız.
Pilaki nedir? Yahni nedir? Tencere yemekleri, mesela pilavlar tencerede pişer ama tencere yemeği değildir. Hatta pilavın
hemen
piştiği,
not ediyorum hocam bir sonraki program için.
Pilavın piştiği tencere ne kadar büyükse pilav o kadar güzel pişer.
Tamam hocam, şimdi biz birkaç küçük ipucu vermiş olalım, bir dahaki programı saklayalım. Tamam. Çok görüşmek teşekkür üzere. Ediyoruz sağ verdiğiniz olun, değerli sağ bilgiler sağ için. Sevgili dinleyicilerimiz, mutfak aşığı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu'yla Türk mutfağının vazgeçilmez tencere yemeklerini konuştuk. Şimdi bir müzik arası verelim, sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Gel benim Vefası eksik yârim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, hiç gelmez olur muyum? Gel benim vefası eksik yârim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, ben gelmez olur muyum? Gel benim vefası eksik yârim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, ben gelmez olur mu?
Avrupa Birliği ve devlet destekli olarak keçi yetiştiriciliği ve keçi sütünden ürünler yapan bir firmanın yetkilisi Sayın Yılmaz Aslan Beyefendi ile hem bu devlet destekli keçi yetiştiriciliği projesi üzerine hem de sonrasında keçi sütü ve ürünlerinin üretimiyle ilgili görüşeceğiz. Sayın Aslan, hoş geldiniz.
Merhaba Sezin Hanım.
Merhaba efendim, kolaylıklar diliyoruz. Öncelikle size şimdi devlet destekli olarak keçi yetiştiriciliği konusundan bahsedelim ürünlere geçmeden önce, ama ondan da önce sizi tanıyalım biraz. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Devlet destekli keçi yetiştiriciliği projesine nasıl dahil oldunuz? Biraz bize anlatır mısınız?
Tabii ki, ben Sivas İmralı Çukurut köyünde doğdum 1967'de. Burası Kızıldağ'ın eteklerinde, Kızılırmak'ın doğduğu bir dağ gölünün kenarında güzel bir ilçedir. İlkokulu köyde bitirdim. Daha sonra 1988'de İT İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdim. Ailem Almanya'da yaşadığı için de ayrıca tekrar bir üniversite yaşamım Almanya'da oldu. Orada da Ahşap Yapılar Mühendislik bölümünü bitirdim. 1993'ten 2017 yılına kadar Türk, Alman, Amerikan firmalarında, şirketlerinde yöneticilik yaptım. 2017'de de işimden ayrıldım. Dedemin kuzularını yaydığım köyüme geri geldim. Burada keçi çiftliği kurdum. Şu anda keçi çiftliğimizde peynir üretiyoruz.
Sayın Aslan, ne mutlu size. Aslında eğitiminiz çok başka bir alan ama hani keçi yetiştiriciliği çok başka bir alan. Bu iki alan arası geçişi nasıl sağladınız? Nasıl böyle bir sistem içinde bulunmaya karar verdiniz?
Vallahi günümüz modern dünyasında yaşamak, stres içerisinde yaşamak çok zor. Ben bir gün doğaya dönme projesi istiyordum. Eşim ve kızımla yaptığım biz İsviçre gezisinde orada sanen keçilerini, 2011 yılında sanen keçilerini gördüm. Bunların günlük işte 4 litre süt verdiğini, artı bir yılda 1000 kilo süt aldığını görünce tamam dedim, bu proje dedim, benim dedemin kuzularını yaydığım köyümde yapacağım bir proje dedim ve 2015 yılından itibaren hazırlık yaptım. 2017 yılında da bu teşvik kapsamında bize teşvik verileceği ortaya çıktı. Ben de işimden ayrıldım. Geçen yıl geldim, işe başladım. Şu anda da 250 tane keçimiz var.
Oo, maşallah, harikasınız. Ellerinize sağlık. Hazırlık yaptım dediniz ya, o hazırlık aşamasından biraz bahseder misiniz? Bu sistemi kurmaya, artık ismine sistem diyorum ama keçi yetiştiriciliği sistemini kurmaya yapılan hazırlık nasıl bir hazırlıktır? Neler yapılması gerekir?
Şimdi ilk önce ben 2011 yılında buna karar verdikten sonra Türkiye'de yaklaşık olarak 18 tane çiftlik gezdim. Keçi çiftlik. Bunların işte doğru yapılanları ne, eksik yapılanları ne, onları gördüm. Tüm projelerimi falan ben kendim hazırladım. Tabii burada yerel şartlara falan dikkat ederek. 2015 yılında da projelerimizi hazırlayıp bu işi ben eşim ve ailemle yapıyorum. Kardeşimle yapıyorum. Projelerimizi sunduk. Projelerimiz de beğenildi. Beğenildikten sonra Avrupa Birliği ve onun Türkiye'deki temsilcisi TKDK kurulu tarafından bize teşvik verilmeye karar verdiler. Biz de geçen yıl başladık. Çok şükür bugünleri gördük. Keçilerimizi getirdik. Şu anda oğlaklarımızı seviyoruz. Öyle
ne mutlu size. O proje hazırlama nasıl oluyor? Yani hani örnek olması açısından sizin gibi böyle bu işe gönül verenler varsa eğer, onlara biraz bilgi aktarımı açısından soruyorum.
Şöyle söyleyeyim. ilk önce projeleri bir danışman nezaretinde hazırlatılıyor bu projeler. Hazırlatılırken Avrupa Birliği standartların dikkate alınarak hazırlanıyor bu projeler. Bu projeler hazırlandıktan sonra TKDK kurumuna başvuruda bulunuyor. Diyorsunuz ki ben bu projeyi hazırladım. Kırsal Kalkınma Fonu'ndan ben bu projeye destek istiyorum. Onların kendilerine göre belirlemiş oldukları 10 tane falan kriter var. O kritere göre en çok puanı hangi proje alıyorsa o projeye destek oluyorlar.
Projenin ama içeriğinde ne var? Ne yazıyor o projede?
O proje şöyle işte, bu yalnızca benimki keçi projesi. Başka birisinde arıcılık var. Başka birisinde büyükbaş hayvancılığı var.
Asıl, Sayın Aslan, onu sormak istemedim. Yani hani proje hazırladık dediniz ya, yani keçi yetiştiriciliğinin nesi üzerine yazdınız projeyi? Hani keçiler şu kadar olur, şöyle yetişir filan, ne bileyim, hani ben şu anda bilmediğim için öğrenmek istiyorum.
Öyle değil. Şimdi bir iki işletmenin karlı olabilmesi için işte en az 250 tane keçi olması lazım. Hı hı. Onu projenin içerisine koyuyorsunuz. Onu koyduktan sonra bir keçinin işte bir yıllık süt geliri ne kadar olur, onu hesaplıyorlar. Şuna inandırmanız gerekiyor. Sizin yaptığınız proje kırsal kalkınmaya gerçek anlamda destek olacak örnek bir proje. Bu noktada devlet diyor ki tamam diyor, ben diyor bu projeye destek oluyorum. Bu proje hazırlanırken bu maliyet işte her türlü hesabını vermek zorundasınız. Nasıl, karlı bir işletme mi değil mi? İnanmadığı bir projeye destek vermiyor. Hı hı. Onların zaten kriterleri var yani.
Anladım. Ve sonrasında sizin gibi değerli ve keçi sütünün kıymetini bilen firmalar ortaya çıkmış oluyor. Madem bu alana geçtik, hani neden keçi seçtiniz? Hani neden başka bir alana yönelmediniz?
Bence güzel bir soru. Niçin İmranlı, niçin keçi?
Evet.
Evet. Şimdi birincisi keçi sütünün zaten son dönemde trendde olduğunu hepimiz biliyoruz. Keçi sütünün hem çocuklar için hem yaşlar için önemli bir besin aracı olduğunu biliyoruz. Bir de bizim bu bölgenin mera dediğimiz bir olay var. Keçilerin yazın dışarıda otlandıkları alan. Burası çok özel bir mera. Buradaki endemik tür, birçok endemik tür var. Bu keçilerin bu endemik türden beslenerek süt verimi almamız o sütü çok değerli kılıyor.
Ve lezzetli galiba, değil mi?
Lezzetli kılan faktörlerden, en önemlilerden bir tanesi bu. Hı hı. Bu çok önemli. Ben örneğin şu anda kışlık tüm yiyeceğim içeride hazır yiyecek almıyorum. Bu normal meradaki otları biçerek veriyorum ki doğal ürün vereyim. Çünkü hayvana siz ne verirseniz onu alırsınız. Hı hı.
Dolayısıyla ona o endemik türleri, o endemik bitkileri yiye yiye lezzetli süt elde ediliyor.
Aynen öyle. Ben tabii bu konu araştırmacısı olarak 2014 yılında Sivas Tarım İl Müdürlüğü'ne gittim. Bizim bölgenin mera kalitesini sordum. Onlar da sağ olsunlar yetkililer, bu bölgenin endemik tür olarak özellikle bu ilçenin çok önemli bir yer olduğunu söylediler. Burası tam Kızıldağ'ın eteklerinde. Bir gölün kenarında bir yer, öyle düşünün
ne
yani.
Ne kadar güzel. Çünkü hani keçi deyince insanın aklına hemen aslında Akdeniz geliyor, değil mi? Böyle dağlık alanlar geliyor. Oralarda daha çok yetiştiriliyor diye biliyorum ben. Sivas İmranlı'da da siz demek ki araştırdınız ve oranın uygun olduğuna karar verdiniz.
Allah, şimdi bu bir model proje olsun istedim ben. Buranın da merasının bu iş için çok uygun olduğunu düşündüm. İşte kırsal kalkınmanın bu projelerin güzel tarafı bu. Model projeler üreterek buradaki insanların eksik olan işte altyapılarını ve bir karlılığa geçebilecek bir işletme insanlara örnek sunduğunuz zaman benim en büyük hayallerimden bir tanesi 5 yıl sonra İmralı bölgesinde 5000 tane sanayi keçisi olduğum zaman hayalimin ikinci kısmı gerçekleşmiş olur. Benim
olsun istemiyorum. İnşallah, yürekten diliyoruz.
Bu bana yeter. Bu bana yeter. Etrafımdaki insanlar için söylüyorum bunu.
Peki keçi sütünden hangi ürünleri elde ediyoruz başka? Neler yapabiliyoruz?
Şimdi keçi sütünden biz iki tür şu anda ürün yapıyoruz. Birincisi klasik bizim bölgemizde yapılan tulum. Bir de salambura.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aslan, verdiğiniz bilgiler için. Buradan da tüm
ederim.
Sizin gibi bu alanda çalışmak isteyenlere de örnek olmuş olalım. Onlar da kendi projelerini üretip Avrupa Birliği ya da devlet destekli bu projelerini en azından fon desteği sağlayarak gerçekleştirebilirler hayallerini.
Şu anda bunu yaptım. bu işi yapacak olan insanlara bu bölgede gönüllü danışmanım yani. Kim gelirse gelsin, mesleğim gereği inşaat mühendisi olduğum için de artık şu anda artık keçi çoban olduğuma göre de bu konuda herkese ücretsiz danışmanlık desteği veririm. Bunu da ben bir sosyal sorumluluk projesi olarak algılıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz.
Çok sağ olun. Size de kolay gelsin.
Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupa Birliği ve devlet destekli olarak keçi yetiştiriciliği ve keçi sütünden ürünler yapan firmanın yetkilisi Yılmaz Aslan Beyefendi ile hem keçi sütü hem de ürünlerinin üretimi üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sözcükler. Sihirli sözcüklerde bugün mutfakça konuşacağız. Nasıl mı? Hadi hemen öğrenelim. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata stüdyomuzda hoş geldiniz.
Merhabalar. Teşekkür ederim.
Mutfakça konuşacağız dedik. Mutfağın bir de dili ve edebiyatı varmış.
Evet.
Ben ilk defa bu terimle karşılaşıyorum. O yüzden dedim mutfakça konuşmayı bakalım öğrenebilecek miyiz diye. Ama sanıyorum sevgili Elif Berna Kutluat'a bize bugün programda öğretecek. İnşallah. Hoş geldiniz tekrar.
Aslında çok uzun zamandır dile getirilen bir şey. Zaman zaman ünlü yazarlarımızın da mutfağa meraklı olmasından kaynaklanan bir ifade bu. Mutfak dili ve edebiyatı. Ben dinleyicilerimiz için biraz küçük seçmeler oluşturdum. Bahsetmek isterim. Özellikle mutfak dilinden. Çünkü biz çok teknik olarak belli bir alanın jargonuna diyelim. Hakim olduğumuzu fark etmeyebiliyoruz. Günlük hayatta çok
kullanırken,
içine girersek. Evet. Mutfak dili de bunlardan biri. Üzerine yapılmış epeyce bir çalışma var. Ben kimlerden yararlandım? Tabii ki Enis Batur'dan, Hilmi Yavuz'dan, Bülent Berkman'ın Yemek Kültürü dergisindeki çevirilerinden ki meraklı dinleyicilerimize tavsiye ederim. Çok değerli çalışmalar her biri. Mutfak dili hem evde hem profesyonel hayatta kullanılan iki farklı dilden oluşuyor. Evdeki dil daha dişil bir dil. Profesyonel mutfaklardaki dil daha eril bir dil.
Çünkü orada daha çok aşçılar erkek ama evlerde yemeği hanımlar yapıyor.
Her zaman genellikle öyle olduğu için. Aslında temel yapı şu. Profesyonel mutfak biraz daha farklı bir mutfak olduğu için de çünkü evdeki mutfakta ustalaşmak belirsizlikte ustalaşmak demek.
O ne demek?
Hani biraz önce sizinle de konuştuk hemen ben tiyoyu vereyim. Aldığı kadar un koyulaşıncaya kadar işte hafif pembeleşinceye kadar dediğimiz bu belirsizlikte ustalaşmak gerekiyor
evet,
evdeki mutfaklarda.
Evet, o benim usta olamadığım noktadır. Hani sevgili evet. konuğumuzun yayın öncesi konuştuk dediği o aldığı kadar onu hiçbir zaman aldıramamışımdır. Yani evet, ne kadar koymak gerektiğini tutturamamışımdır.
İşte kulak memesi kıvamında hamur vesaire gibi bu belirsizlikte ustalaşmak dişil de bir dil. Çünkü kadınların kadınlara, annelerin kızlarına aktardığı bir kültür. O yüzden de bambaşka bir doğası var o dilin. Ancak profesyonel hayat tam tersi ölçüde ustalaşmakla mümkün olan bir hayat. Ben bir dönem yapmaya çalışmıştım kendimce bazı şeyler. Oradan hemen kendi tariflerimden buldum mesela. 15 gram yumurta akının 12 ila 15 dakika çırpılması gibi tarifler var. burada ustalaşmak yani profesyonel mutfakta ustalaşmak hem bilgi dünyanızın çok daha çeşitlenmesini malzeme anlamında literatüre hakim olmayı gerektiriyor. Hem de ölçüde ustalaşmayı yani gramajda ustalaşmayı gerektiriyor. Zamanlamada ustalaşmayı gerektiriyor. Kullananlar ve aktaranlar da hep erkek oldukları için doğruya doğru hep demeyelim hadi çoğunlukla
diyelim.
doğal olarak kendi aralarında bambaşka bir dil doğuyor.
Ama onlar birbirini anlıyor. Anlamayanlar izleyenler evet. belki ya da yapıldığını görenler
dışarıda
oluyor.
Dışarıda kalanlar oluyor. Zaman zaman meraklıları paylaştıkça bu dille girebiliyorlar. Hemen söyleyelim mutfak dili hiyerarşik de bir dil. Mutfak eşitlik alanı değil. Biraz önce hocamız biraz bahsetti ama tabii çok değerli bilgilerini paylaştı. Onun dilinden de zaman zaman fark ediliyor. Çünkü şefi olan, aşçı başı olan üretken bir atölyeden bahsediyoruz. Evin mutfağı bile olsa. Dolayısıyla hiyerarşi olan bir dil ve o dilde hakimiyet eylem. Yani ne yapılması ne yapılmaması gerektiğini aktarmanız gerekiyor. Tesellisi çok olmayan bir alan mutfak dili. O yüzden de sert bir dil. İster dişil olsun ister eril olsun.
Öğrenciler özellikle mutfak okullarındaki öğrenciler eminim çok hissediyorlardır.
Ben bir kere profesyonel bir mutfağa şahit oldum. Askeri bir yönetimle yönetildiğini söyleyebilirim. Çok sert bir üslupları var. Bu dilin yapısı ister istemez meraklı kişileri de cezbediyor.
Hoşuna da gidiyor aslında
bu. Çünkü bu başka bir alan.
Sertlik değil
evet,
mi?
Evet, atölye olduğu için, üretme söz konusu olduğu için yemeğe meraklı olanın merak ettiği bir alan. Edebiyatçılarımız da bu alana girmişler. Neden girmişler derseniz hemen üç tane terimden bahsetmek isterim. Seviyorum bunları söylemeyi.
Buyurun.
Benim bir hocamın bir sözü vardı. Bazı sözcükleri söylerken damağınızda bir lezzet oluşur derdi. Şikemperver, bu gurme karşılığı kullanılabilecek Farsça bir sözcük. Şikemperver damak zevki olan yemek sever demek.
Ama biz daha çok gurmeyi kullanıyoruz,
evet,
değil mi?
Evet, şikenperverin daha sevici olduğunu düşünüyorum. Bilmiyoruz muhtemelen. Farsça yine ikincisi var. Şikenperest. Bu da yemek sever demek ama bu severliğin birazcık nasıl söyleyeyim, ayırt etmeden sevme hali. Şikenperver kadar. Bu perver sözünü dinleyicilerimiz vatanperverden hatırlayabilirler. Şikenperest, putperestten hatırlayabilirler. Tapınma düzeyinde artık hani yemeğe biraz fazlasıyla anlam ve önem vermek. Bir de şiken bende var. Bu bende de bendenizden hatırlayabiliriz. Köle demek aslında. Şiken bende yemek için yaşayan demek. Yani o burun ileri aşaması diyebiliriz. Farsça'da bunları ayırmışlar. Şimdi bizde sözcüklerde, kavramlarda biraz çekinik durduğumuz zaman hayatın içindeki görünümlerden uzak duruyoruz ya. Farkındalığımız azalıyor. Şimdi yemek sever, hepimiz yemek seviyoruz da
evet.
O sevmenin derecesinde bir aydınlanmaya ihtiyacımız var. İşte edebiyat bu noktada devreye giriyor. Çok güzel, yemeğe meraklı olan herkesin nasıl söyleyeyim, cazip bulabileceği edebiyattan alıntılarımız var. Hemen birkaç tanesinden bahsetmek isterim. Bir tanesi Osmanlı Mutfak Sözlüğü. Priscilla Mary Işın'ın yazdığı bir sözlük ama çok keyifli bir sözlük. İngiliz bir hanımefendi 1980'den beri Türk yemekleri üzerine çalışıyor, kültürü üzerine.
İngiltere'de mi çalışıyor, Türkiye'de
İstanbul'da.
Mi?
İstanbul'da. Birkaç tane çalışması var ama ben özellikle Osmanlı Mutfak Sözlüğü'nden bahsetmek istedim. Çünkü 8600 madde başlığı olan, sadece kelime başında malzemeleri ya da mutfak eşyalarını değil, deyimleri, terimleri, zaman zaman yemeklerin tariflerini içeren çok değerli bir çalışma. Hani ben yemeğe meraklıyım, bu işi biraz öğreneyim, şikenperverlik yapasınlar diyen için bir başucu kitabı. Eğer bir şekilde denk gelirse Nurettin Rüştü Büngül'ün Eski Eserler Ansiklopedisi var. Yemekle ilgili bir kitap. 1939 basımı. Eğer herhangi bir yerde böyle anneanne babaanne evinde bir kitaplıkta falan bulunursa, denk gelinirse hazine değerinde bir kitaptır sahaflarda. mutlaka bakılması gereken eserlerden. Ama yakın tarihli yazarlardan bahsetmek istersek Selim İleri'den bahsetmeliyiz. Evimizin tek ıstakozu. Çok keyifli bir yemek kitabı. Selim İleri'den bir yayın evi, bir dergi sanıyorum. Yemekle ilgili bir yazı yazmasını istemiş. Selim İleri biraz lezzete düşkün bir yazar olduğu için kalemini esirgememiş. Bir dizi öyküsü var evimizin tek ıstakozunda. Sofra adabından çok keyifli bahsediyor. Yemek çeşitlerinden, masabaşı sohbetlerinden, şerbetlerden, çiçeklerden, yapılma şekerlerden bahsediyor. Mesela menekşe şekeri gibi. Bu kitabın içinde yer alan tarifleri yapan bir grup da var internet üzerinde. deneyip Selim İleri'nin bu evimizin tek ıstakozundaki tarifleri deneyip birbirlerine bir takım önerilerde bulunuyorlar. Bunu
oluyor
şurada
ama değil
mi?
Hani kitaptan okumayla da yine başarılabiliyor.
Bayağı başarılı sonuçlar elde etmişler. Dünyada da örnekleri var bizde olduğu gibi. Hemen bir iki yazarımızdan daha bahsedip dünya örneklerine geçeyim. Ahmet Rasim'in çorba şiiri var. Bugün işte böyle hani nasıl diyelim, adabı yerinde çorba lokantalarında, özel çorba sunan yerlerde, işkembecilerde. Hı hı. Genellikle duvarları süsleyen bir çorba şiiri var. Orada demiş ki şair, kana kuvvet, göze fer, batına ciladır çorba. Çok uzun bir şiir. çorbaya övgüler yazmaya ihtiyaç duymuş Ahmet Rasim gibi bir şairimiz. Yine Orhan Kemal'in Çikolatasızlık öyküsü var. Orhan Kemal'in öykülerinde genellikle erken yaşta para kazanmak zorunda, ev geçindirmek zorunda kalan çocukların hikayeleri çok sıklıkla yer alır. Hı hı. Çalışıp parasını kazanan fakat kazandığı para çikolataya yetmeyen bir çocuğun öyküsü var. Dünya edebiyatında da çok geniş kapsamlı çalışmalar mevcut. Hemen söyleyelim, dünyada şu aralar şehirlerin ve ülkelerin yemek kültürünü geliştirmek için koku çalışmaları yapılıyormuş. Ondan bahsedeyim. İstanbul'un kokusunu araştırmış gurmeler. Sonunda bir uzman İstanbul'un kokusunu bulmuş. Simit ve çaymış İstanbul'un kokusu. Gurmeliğe, şikenperverliğe ilk başlangıçta buymuş. Evinizin, mutfağınızın kokusunu bulun diyorlar. Bir sevimli bir yemek dili alıştırması olarak denenebilir.
Eve gider gitmez düşüneceğim ve deneyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili Elif Berna Kutlata, dil ve iletişim uzmanımız, bugün Sihirli Sözcükler köşemizde biraz mutfakça konuşmaya başladık. Ben de biraz öğrendim sizler gibi. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hoşçakalın diyoruz.
Adımız
yemek. Hayatın sesleri.